Ayrım 17, sayfa 180. Memorandum, Anders de la Motte. 24. bölüm. Cesedi sudan çıkarmak için ağ kullanmaları gerekmişti. İtfaiyecilerden biri yeniydi ve cesedi kollarından çekmeye çalışma hatasına düşmüştü. Sonuç olarak kollardan biri omuz ekleminden kopmuş ve sarı şişme montun içinde kalmıştı. İki meslektaşı gülüşmüş ve yüzünün aldığı şekille dalga geçmişlerdi. Ta ki amirleri çenelerini kapatmalarını söyleyene kadar. ''Bu adam bir, belki iki aydır suyun içinde'' dedi yeni itfaiyeciye. ''Renginden ve şişkinliğinden anlaşılıyor.'' Ölü adamın ince bir bıyığın fırçaya dönüştüğü şişmiş gri mavi yüzünü işaret etti. ''Su sıcaksa hacimleri iki katına bile çıkabilir. Michelin adamı gibi.'' Amir devam etmeden önce ağzına bir miktar çiğnemelik tütün attı. ''Su deriyi ve diğer dokuları gevşetiyor. Bu yüzden ağ kullanıyoruz ve uzuvları çekiştirmiyoruz. Anlatabiliyor muyum?'' Yeni adam başını salladı ve birkaç defa yutkundu. Ağdaki şişme sarı monta ve jölemsi içeriğiyle gerilmiş parlak eşofman altına baktı. Sonra iki adam da polis aracındaki iki memura şişmiş cesedi büyük boy bir ceset torbasına koymalarında yardımcı oldu. Eh, kış karanlığı kendini intihar rakamlarında şimdiden belli ediyor. Bu ay sudan çıkan üçüncü ceset dedi adamlardan biri iç geçirerek. Noel'den sonra artacaktır. Bu şişmiş beden kısa bir süre sonra adli tıp merkezinde bir masadayken bir patolog deriyi yüzecek ve adamın boynuna sarılı ince metal tel ancak o zaman fark edilecekti. ''Alo'' dedi Stenberg. ''Günaydın bakanım, mutlu Noeller'' dedi hattın öbür ucundaki kuru ses. ''Bu hat güvenli mi?'' diye sordu Stenberg. ''Elbette, size nasıl yardımcı olabilirim sayın bakan?'' ''Sunduğunuz hizmetle ilgili.'' ''Evet bakanım.'' ''Üzerinize düşeni yapmadınız.'' ''Nasıl yani?'' ''Detaylara girmeyeceğim. Tek diyeceğim işinizi doğru düzgün yapmadığınız, sapsaklamışsınız. İpucu bırakmayacağınıza dair beni temin etmiştiniz.'' ''Beni olay mahalliyle ilişkilendirecek hiçbir şey kalmayacaktı.'' Stenberg dudaklarını ısırdı, sesine endişeden ziyade profesyonel bir ton katmaya çabalıyordu. ''Evet'' dedi hattın diğer ucundaki ses. ''Ama şimdi bir ipucu var'' dedi Stenberg. ''Polis soruşturmasının kapatıldığını sanıyordum sayın bakan.'' ''Kapatılmıştı. Yani şimdi polis bir kez daha baktı ve bazı uyuşmazlıklar buldu. Ve şunu söylemeliyim, şu kahrolası e-posta gerçekten gereksizdi. Adamı daha da şüphelendirmekten başka bir işe yaramadı. Sophie Peck'le mektup yazan bir tip değildi, önce bana sormalıydınız.''
''Pek konuşkan değildiniz sayın bakan'' dedi adam. ''Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Polis nasıl oldu da dosyayı tekrar incelemeye aldı? Hani kapatılmıştı?''
''Bunun bir önemi yok'' dedi Stenberg kısa keserek. ''Önemli olan şu ki tüm garantilerinize rağmen orada hala delil vardı. Bu delille beni...''
''Sizi orada durdurayım bakanım'' dedi adam. ''Meseleyi özetlemek gerekirse hizmetimizin sonuçlarından memnun kalmadınız, doğru mu?''
''En kibar tabirle'' diye yanıtladı Stenberg.
''Karşılık olarak hiçbir şey yapmadığınız halde...''
''Dediğim gibi iş o kadar kolay değil.''
Stenberg sesindeki savunmacı tınıyı hemen fark etti ve içinden küfretti. ''Elbette değil bakanım. Kolay bir iş olsa sizden öyle bir iyilik istemezdim. Sadece isme ulaşın. Sonra her şeyin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.''
Konuşma ansızın kesildi. Stenberg ucuz, kontörlü cep telefonunu kapattı ve göle fırlatmamak için kendini zor tuttu. Durum kontrolünden çıkmak üzereydi. Hepsi valinin güvenilir meslektaşı, kendisinden istenen şeyi anlamadığı içindi. Kadının tek yapması gereken daireye bakıp ilk raporun geçerliliğini onaylamaktı. Wallin ve Stenberg'in anlaştığı gibi. Böylelikle Stenberg, John Thorning'i hizaya getirme fırsatını yakalayacaktı. Kadın ise bunun yerine Sherlock Holmes havalarına girmiş, hatta adli tıpa delil göndermişti. Oscar Wilde'in gerekli dikkati göstermemiş, Stenberg'i kabul edilemez bir riskle karşı karşıya bırakmıştı.
Belki de Vallin konumuna fazla alışmış, her şeyi çantada keklik gibi görmeye başlamıştı. Öyleyse sıcaklığı arttırmanın vakti gelmişti. Stenberg köpeğinin çişini yapmasını bekledi. Sonra 300 metre kadar yürüyüp kendi cep telefonunu açtı.
Vallin, ben Stenberg.
Duruma uygun gerginlikle bir ses tonu hedeflemiş ama yanından bile geçememişti.
Stockholm bölgesel suçlarda ne durumdayız diye devam etti daha makul bir tonla.
Günaydın bakalım, ilerleme kaydediyoruz. Bir haftadır oradayız. Ocakbaşı gibi kontrol sağlamış oluruz. Bölgesel suçların başı Kollander, sıkı işbirliği yapıyor.
Güzel, peki istihbaratçıdan ne haber, adı neydi?
Stenberg duraklayıp fazla ilgili görünmemeye çalıştı.
Vallin yemeği hemen yuttu.
David Saracı mı diyorsunuz bakalım? Korkarım şu anda ortadan kaybolmuş durumda.
Stenberg Wally'nin sesindeki küçük değişimi sezdi. Sanki olduğundan daha emin çıkmaya çalışıyordu.
Peki onu bulmak için neler yapıyorsunuz?
Stenberg kendi sesinin de ölçülü olmasına dikkat etti.
Evini gözetliyoruz. Ofisinde de adamlarımız var dedi Wally'nin. Dreyer orada bir iç soruşturma gerçekleştirdi. O da Saracı yakalamaya hevesli.
Bildiğiniz gibi Sayın Bakanım, Dreyer Eugene von Katzow, yani Dük'ün yaşadığı talihsizliklerden sonra yeni denetmenlerimizin nasıl çalıştıklarıyla ilgili bir soruşturma yapmıştı.
Stenberg cevap vermedi. Wally'nin bahsettiği şeyi hayal meyal hatırlıyordu ve şimdiki meseleyle de alakası yoktu.
Berk Saracın kazadan bir hafta önce lojistik şubeye çekildiğini söylüyor. Yeterliliği şüpheliymiş diye devam etti Wallin.
Bana sorarsanız geriye dönük bir düzenleme yapılmış. Kendilerini Sarac ve onun çalışma yöntemleriyle ilişkisiz göstermeye çalışıyorlar.
Kollander ya da daha yukarılardan biri emretmiş olmalı.
Pekala Wallin, şimdi beni iyi dinle. Stenberg durakladı. Sıcaklığı ızgara yapmanın vakti geldi.
Stockholm bölge komiseriyle yemek yedim diye devam etti. Eva Svensk, emniyet genel müdürü koltuğuna oturma hedefini açıkça söyledi. Birimde o pozisyonda bir başka adam yerine bir kadın görmek isteyen pek çok kimse var. O kadar çok ki daha önce verdiğim sözlerime rağmen onlara kulak vermem bile gerekebilir.
Stenberg bir kez daha duraklayıp söylediklerinin Wally'ne nüfuz etmesini bekledi. Yoldaki bir başka köpek sahibine başıyla selam verdi.
Bu Saraj diye devam etti Wally'nin bir şey diyemeden. Bence ortadan kaybolmasının bir sebebi var. Önemli bir şeyler biliyor olabilir. Bölge komiserinin bembeyaz bluzunu yakalayabilecek bir şeyler.
Ne demek istediğimi anlıyor musun Wally'nin?
Kesinlikle bakanım, bu meseleye öncelik vereceğim.
Wallin devam etmeden önce boğazını temizledi ama Stenberg dinlemeyi çoktan bırakmıştı. Wallin'in sesinin tonu Stenberg'e sözlerinin net anlaşıldığını göstermeye yetmişti. Mutlulukla gülümsediğini fark etti.
Natalie eski ahşap villanın tamamını gezmişti. Saraç migren atağını uyuyarak geçirmeye çalışırken Natalie her gün saatler boyu araştırma yapmıştı. Verandanın üst katındaki gereçlerle başladı, sonra aşağı inip tıpkı Ricard'ın ona söylediği gibi rutubetli kilere baktı. Ama dairede olduğu gibi burada da dikkat çekici bir şey bulamamıştı. Saraj'ın esas evi çoktan köşe bucak aranmıştı. Mobilyalar parçalanmış, çekmeceler ve mutfak dolapları açılmıştı. Daireyi kim aradıysa ya acelesi vardı ya da canı sıkkındı. Muhtemelen ikisi de. Burada bu tip bir iz yoktu. Ama Natalie raflar ve pervazlardaki tozlarda küçük işaretler bulmuştu. Sanki eşyalar kaldırılmış ve sonra neredeyse yerlerine geri konulmuştu. Elbette Saraç kurcalamış olmalıydı. Ama Natalie birinin yine ondan önce davrandığını hissetmekten kendini alamıyordu. Tabii eğer kendi hüsranına bahane bulmuyorduysa. Ricard mutlu değildi. Anlaşmalarının üzerinden bir ay geçmişti ve Natalie şu ana kadar elle tutulur bir şey bulamamıştı. Ricard'ın önceki konuşmalarındaki mutlu sesi yerini çok daha gergin bir tona bırakmıştı. Endişeliydi, evet, ama çok daha kötüsü hayal kırıklığına uğramış gibiydi.
Rickard daha ilk konuşmalarında hedefi 12'den vurmuştu. Natalie'nin hassas noktasını sürekli oynadığı için iyileşmeyecek olan yarısını bulmuş, ona Natalie'nin var olduğunu bilmediği bir fırsat sunmuştu. Sabıkasını temizleyerek onu ailesinin, arkadaşlarının gözünde temize çıkaracak bir şans. Ama belki de hepsinden önemlisi kendi gözünde temize çıkacaktı. Natalie bir doktor, hayat kurtaran bir kimse olmak istiyordu. Sarah'la çalışmak bu hırsını yalnızca daha da güçlendirmişti. Tıp eğitimini bırakmaya zorlanmasından bu yana ilk defa bir hastası vardı. Eğer ilacıyla çıka gelmeseydi Sarah er ya da geç bayılıp kalacak, hatta belki başka bir iç kanama daha geçirecekti. Natalie kotunun cebinden bir chapstick çıkarıp dudaklarına sürdü. İşin aslı Rickard'ın anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yapacağının garantisi yoktu. Yazılı bir sözleşme mevcut değildi. Ayrıca Rickard kendisi ya da çalışma yöntemleri hakkında asla bir şey söylememişti. Natalie yine de kendini ona güvenebileceğine dair ikna etmişti. Rickard aşağı yukarı her şeyi yapabilecek birine benziyordu. Natalie onu hayal kırıklığına uğratmayacaktı. Sarac Noel arifesinde gece yatağından kalkmayı başardı. Migreni ve onunla birlikte bulantısı da hafiflemişti. Zihni giderek berraklaşıyordu. Sanki bir türbünde odağını ayarlıyor gibiydi. Natalie Noel süsleri asmıştı. Herhalde kilerdeki kutulardan bir çift elektrikli şamdan bulmuş, hatta eski püskü küçük bir Noel ağacı bile ayarlamıştı ki güçlü kokusuna bakılırsa evin dışındaki ormandan taze gelmişti. "Günaydın," dedi Natalie o salona girerken. "İstersen mutfakta sütlaç var, jambon da. Bu arada mutlu Noeller." Ona doğru ufak düz bir paket uzattı. "Teşekkürler." Noel hediyesi sadece kendisini aptal gibi hissettirmişti. Elbette o Natalie'ye bir şey almamıştı. "Açsana." Kadın hevesle işaret etti. Sarac ambalajla uğraştı. Natalie'nin kendisini izlediğini hissediyordu. Bir DVD. Kapağında 5 adam bir sıra halinde dizilmişlerdi. Sarac'ın gözleri ormanın kıyısındaki eski meyve ağaçlarına kaydı. "En sevdiğim film," dedi Natalie. "Kooperatifin ucuzluk sepetinde buldum. İnanır mısın? 3 kutu süt fiyatına." Sarac bakışlarını çevirmeye, beyniyle ağzına işbirliği yaptırmaya çalıştı. "Teşekkürler Natalie," dedi olabildiğince vurgulayarak. "Bu çok kıymetli. Yani filmi demiyorum. Yani sadece filmi demiyorum," diye kekeledi. "Önemi yok. Ben sadece işimi yapıyorum." Natalie omuzlarını silkti. "Bir şey diyeceğim. Şimdi ailemi görmeye gitmeyi planlıyorum. Bunları aldığından emin olmak istedim." Natalie Sarac'ın önüne bir bardak su ve bazı haplar koydu. Sarac denileni yaptı. Hapları zorla öğürme hissini koca bir yudum suyla bastırarak yuttu. Sonra kanepeye uzanıp gözlerini kapadı. Aniden Natalie'nin bu kadar çabuk gitmesine üzüldüğünü fark etti. Onu burada yalnız bırakıyordu. Ama elbette Noel gecesini kahrolası bir adadaki ormanda oturup ona arkadaşlık ederek geçirecek değildi. Sarac ani sosyal etkileşim ihtiyacıyla diğer herkesin yaptığı gibi başa çıkmak zorundaydı. Televizyon izleyerek. Ayrıca bir şeye karar vermişti. Gücünü yeterince topladığında eski Boston'a inecek ve orasının neden bu kadar özel olduğunu keşfedecekti. Oradaki her neyse sanki kendisine saklaması gereken bir şeydi. 25. Bölüm.
"Alo Halti."
Dipnot teyze.
"Ben Atıf."
"Atıf," dedi teyzesi. "Ne iyi ettin de aradın." "Annem nasıl onu merak ettim. Aramaya çalıştım ama cevap vermiyor."
"Dalia iyi Atıf. Sanırım telefonlarda yine bir sorun var. Elektrik kesintileri santralleri mahvetmiş."
Bir süre sessizlik oldu. "Bilmeye hakkı var," dedi teyzesi kısık bir sesle.
"Zamanı ve mekanı anlamakta sıkıntı yaşasa da bilmeye hakkı var. Adnan onun en genç oğluydu. Sürekli ondan bahsediyor."
"Biliyorum Halti," dedi.
"Ona söylememi ister misin?" diye sordu teyzesi. "Benden duyması daha bile kolaylaştırabilir."
"Hayır." Sesinin keskinliği Atıf'ı şaşırdı. "Hayır, teşekkürler Halti," dedi daha nazikçe. "Ben döner dönmez anneme söylerim."
Peki ne zaman döneceksin Atıf? Sadece birkaç günlüğüne gidiyorsun sanmıştım. O yüzden hiçbir şey söylememeyi kabul etmiştim.
Yakında dedi Atıf, teyzesinin sessizliğinden bir şeyler daha söylemesi gerektiğini anladı. Yakında döneceğim. Önce halletmem gereken bir şey var.
Ne gibi bir şey Atıf? Adnan'la mı ilgili?
Hayır diye yalan söyledi. Gerçeği söyleyemezdi. Annesinin ithamlarına karşı savunması ne olacaktı? Bir adamın peşinde olduğumu, Yanus'un ona Kassandra'ya ve Tindra'ya yaptıklarının cezasını çekeceğimi. Telefondaki bip sesi bir arama geldiğini belirtiyordu. Halti, şimdi kapamam lazım, biri arıyor.
Atıf posta aralığını dikkatlice ve hafifçe ittirdi. Daire karanlıktı. Tıpkı bir önceki seferki gibi. Posta yığını da holün zeminindeydi. Atıf'ın oraya varması yarım saat kadar sürmüştü. Kaldığı yeni otel şehre çok daha yakındı. Ve Barkarby'deki müşkülpesent bir satıcıdan aldığı ucuz arabada tıkır tıkır çalışıyordu. Yine de çok geç kaldığı hissini içinden atamıyordu.
Koridorun devamındaki kapıdan bir tıkırtı geldi ve Bayan Strömgren dışarı baktı.
''Evde yok mu?'' diye fısıldadı.
Atıf başını iki yana salladı. İçerisi sessiz ve karanlık. ''Gördüğünüzün o olduğundan emin misiniz?''
''Atım gibi eminim memur bey. Kısa parlak bir ceket giymişti. Sırtında ve kollarında renkli bir ejderha vardı. Uzaktan görülebiliyor gözüm bozuk olsa bile. Numaranızı yazdığınız notu bulup hemen aradım.''
Atıf başını salla. Pekala, ben biraz daha bekleyeceğim. Bu defa gelmezse yine ararsanız çok memnun olurum Bayan Strömgren.
Kadın başını sallayıp kapısını kapattı ve yine açtı.
Burada beklemek ister misiniz memur bey? Kahvem var.
Atıf bir an düşünüp kahvaltı etmediğini hatırladı. Merdivenler yerine kadının evinde de bekleyebilirdi. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
Ev ağır bir mobilya ve yalnız, yaşlı insan kokuyordu. Tıpkı Atıf'ın annesinin bakım evindeki odası gibi, onun dışında aşağı yukarı tam da Atıf'ın beklediği gibiydi. Süsler, resimler ve fotoğraflarla dolu duvarlar ve sehpalar. Muhtemelen Bay Strömgren olan gözlüklü bir adamın yanında duran Bayan Strömgren. Aynı çift birkaç yıl sonra bu sefer bir bebekle, sonra tombik küçük bir kız ve başka bir bebekle. Sonra bir dizi okul, kabul töreni, mezuniyet ve düğün fotoğrafları. Kronolojik biçimde düzgünce belgelenmiş dört hayat. Duvarın bir köşesindeki sehpada Bay Strömgren'in yalnız başına bir fotoğrafı ve bir mum vardı. Kısa bir duraklama ve sonra hayatın devamı. Başka fotoğraflar, başka hayatlar, torunlar, torunların çocukları, doğum günleri, Noeller, tatiller. Fotoğraflar neredeyse duvarın dibine kadar devam ediyordu.
Ah evet memur bey dedi Bayan Strömgren Atıf kahvesini içerken. Şimdi düşünüyorum da köpeklerini almaya gitmiş olabilir. İki zebanisi var. Sven ve benim Maylis doğmadan önce bir köpeğimiz vardı. Bir İngiliz Cocker Spaniel. Tatlı küçük yarata, karıncayı bile incitmezdi.
Atıf'ın boş kupasını yeniden doldurdu.
Ama bunlar çok farklı. Merdivenlerde kaç defa rastladım. Kare kafalar, kötü bakışlar. Adam bazen bodrum ve dairesi arasında başıboş koşturmalarına bile izin veriyor. Bana hiç zarar vermediler. Ama gözlerindeki ifade tüylerimi ürpertiyor.
Atıf kupayı dudaklarına götürdü. Çiçek desenli porselen o kadar kırılgan görünüyordu ki parmaklarının ucuyla tutmak zorunda kalmıştı.
Bodrum'a bakmış mıydınız memur bey? Adamın orada bir deposu var. Berbat kokan koca köpek maması çuvallarıyla dolu. Mahalle kuruluna şikayet etmek durumunda kaldım.
Atıf neredeyse kupasını düşürecekti ki son anda sol eliyle yakaladı. Pantolonuna biraz sıcak kahve sıçradı, başını iki yana salladı.
Hayır, bodrumu görmedim. Anahtarı var mı?
17. ayrımın sonu. Sayfa 190.